be the best. I want to be the best. Simple as plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 41. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uğruzuncu. Bugün aslında söz verdiğimden biraz daha gecikmeli olarak Lakers konuşacağız. Bu podcast'te başlamayı planlarken aslında yaz ligini konuşmayı planlıyordum. Lakers'ın yaz ligi performansını, kimlerin dikkat çekici oynadığını ve uzun vadeli planlamada yer bulup bulamayacağını konuşacaktım. Yine konuşacağım ama yeni gündemler de eklendi o günden bugüne. Özellikle Austin Reeves'in şu an Amerika milli takımı antrenman kamplarında, yani çoğu oyuncunun zaten videoları var, kısa kesitler olarak düşüyorlar da, yine de Austin Reeves'in orada rol alan bir oyuncu olması, biraz pozitif geri dönüşlerin olması vesaire, onlardan da biraz bahsederiz. Bir de Anthony Davis'in de 3 yıl daha kontratını uzattığı haberi de düştü. Ona da değiniriz. Bir de birkaç tane de sezonda bizi bekleyen birkaç soru işareti var. Bir önceki podcast'te biraz hep pozitif taraflardan konuşmuştum. Burada biraz daha nötr ve negatif taraflardan da konuşmak istiyorum. Lafı çok dolandırmadan yaz ligi kısmıyla başlayalım. En sonunda da klasik 2-3 tane soru var. Soru cevap kısmına geçeceğim. Yaz ligi performansı. Lakers aslında galibiyet mağlubiyet olarak yaz ligini çok iyi geçirmedi. Ama zaten yaz liginde kimin ne kadar maç kazandığı, kimin ne kadar istatistik yaptığı çok büyük gösterge değil. Ama küçük küçük detaylar var benim hoşuma giden ve genel olarak da yaz liginde izlemeyi sevdiğim. Çünkü oyuncuların mesela çok yüzdeli şut atmaları o kadar anlamlı değil sonuçta. %55'le üçlük attı mesela Max Christie, yanlış hatırlamıyorsam. O wow, ligin en iyi şutçusu olacak anlamına gelmiyor ama bir yandan da şutunu bulduğu aksiyonlara baktığımızda ya da savunmadaki performanslarına baktığımızda normal sezonda belki rol alabilecek bir oyuncu olabilir mi? Zaten bunun ışığını küçük veriyordu geçen sezonda. Bu konuda birkaç gösterge olabilir diye düşünüyorum. Böylece öncelikle aslında Max Christie ile başlamak lazım. Çünkü bu yaz liginin, bu yaz ligi takımının en önemli oyuncusuydu Max Christie. Geçen sezon Orlando Magic'ten takasla aldığımız ikinci tur draft hakkıyla draft etmiştik Max Christie'yi. Geçen sezon çok sürede bulamamıştı aslında. Sezon sonuna doğru biraz daha fırsat bulduğu dakikalar olmuştu. Çok da böyle dikkat çekici performansları var mıydı tartışılır. Ama Max Christie'ye baktığımızda en önemli özelliği aslında Michigan State'de daha çaylak sezonunda özellikle hücumda da beklenenin şut yüzdeleri olarak vesaire verememişken uzun süreler alabilmiş olmasıydı. Bunu da alabilmesinin en temel nedeni savunmadaki gösterdiği performans ve takım disiplinine, koçun istediklerine uyum sağlayan bir oyuncu olmasıydı. En azından öyle bahsediliyor. Şimdi Michigan State'in 2022 sezonunu detaylı izledim dersen yalan olur. Ama lisede 5 yıldızlı prospektlerden biri olarak gelip de ilk sezonda freshman senesinde beklentilerin bir tık altında kaldıktan sonra drafta girip ikinci tura düşen bir oyuncu olarak draft zamanı aslında ben Jaden Hardy'yi tercih ediyordum oradan Dallas'ın draft ettiği. Ama daha sonra izledikçe, oyununu gördükçe Max Christie'de iyi bir draft olarak görüyorum şimdilik. Tabii bunu iyi bir draft olup olmadığını gösterecek en temel faktör onun NBA'de göstereceği performans olacak. Oyuncu profili olarak baktığımızda Lakers'ın aradığı aslında bu 3&D guard forward profiline uyuyor. Yaz liginde de fiziksel olarak daha güçlü gözüküyordu. Zaten çok genç bir oyuncu. Daha yani draftta mesela ilk 5'te seçilen oyuncuların birinden yani şey Brandon Miller'dan kesinlikle daha gençti yaş olarak. Onun dışında Thompson, Amen Thompson'dan da daha gençti diye hatırlıyorum. Genel olarak erken yaşta girmişti zaten drafta. Şu anda da hala çok genç bir prospekt olarak görülüyor. Zaten draft ettiğimizde Rob Pelinka'nın da en büyük argümanlarından bir tanesi söylediği. Bir sezon daha kolejde oynayıp drafta girmiş olsaydı lotaryadan seçilecek bir oyuncu olacağını düşünüyorduk. O yüzden böyle bir yeteneği ikinci turdan seçtiğimiz için çok şanslıyız gibi bahsetmişti. Onun ışıklarını da veriyor gerçekten. Yani dediğim gibi yaz ligi performansı istatistiksel olarak çok bir şey ifade etmese de sahada yapabildikleri olarak bir şeyler ifade ediyor bence. En temel gösterdiği özelliklerden bir tanesi de topla yaratıcılığının artması ve çembere giderken daha güçlü gözükmesiydi. Onun dışında şut formu da zaten temiz bir şut formu vardı ama bol bol isabet de buldu. Hem orta mesafe olsun, dribbling üzerinden olsun, topsuz hareketle bulduğu boş şutlar olsun. Onun dışında savunmada da zaten iyi bir oyuncu. Hep biraz fiziğinin el verdiği kadar iyi bir savunmacıydı. Şu an daha iyi gözüküyor dediğim gibi. Atletizm olarak, zamanlama olarak yine birebir hem oyuncu önünde kalmak hem şut bozmak açısından da iyi bir oyuncu. Zaten değişik bir stansı var. Elleri hep havada, hep rakip oyuncunun şutunu ve pas açılarını bozacak şekilde tutuyor. Aslında altyapılarda baya böyle koçların gösterdiği textbook şeyler, çoğu oyuncunun yapamadığı şeyleri iyi yapıyor gibi gözüküyor. Bir de benim çok hoşuma giden underrated bir yeteneği daha var. O da reboundları, bir guard pozisyonundan gelen oyuncu olarak reboundları çok iyi kovalıyor. Savunma reboundlarını iyi topluyor, hücum reboundlarına da yine pozisyonlarda yaratabiliyor. Ben genel olarak Max Christie'nin yaz ligi performansından memnun kaldım ve bu sezon fırsat bulabileceğini de düşünüyorum. Hatta daha da ileri gidersek belki de, tabii bu biraz daha nasıl diyeyim, düşük olasılık ama yine de olabileceğini düşündüğüm bir senaryo bu. Çünkü oyuncu profillerine baktığımızda Max Christie'nin verebileceklerini verecek çok net bir oyuncumuz yok. Eğer NBA seviyesinde de fiziksel olarak gelişiminin etkilerini görebilirsek, şut performansı, şut istikrarını sağlayabilirse gerçekten maçı kapatan beşlerde bile bir yeri olabilecek bir oyuncu. Bunu biraz Austin Reeves'in geçen sezonu değil de daha çaylak sezonuna benzetebilirim. Bu sezonun Max Christie'den beklentilerim ya da işte Alex Caruso'nun ikinci sezonu gibi düşünüyorum. Ama net bir fırsatı var önünde. Hani Cam Reddish var, Torian Prince var, Austin Reeves var. Onun dışında D'Angelo Russell'lar, Gabe Vincent'lar var guard pozisyonlarında ama bu takım zaten yani sezon içinde kimse sağlıklı kalamıyor zaten. Oyuncular artık 65 maçı zor geçiyorlar. Fırsat bulacaktır. Fırsat bulduğunda bunları iyi değerlendirebilirse uzun vadeli yapılanma dışında kısa vadeli yapılanmada da yer bulabileceğini düşünüyorum. Oradan da Jalen Hood-Schifino'ya geçelim. Jalen Hood-Schifino aslında benim zaten draft edilirken de çok istediğim bir oyuncu değildi. Lakers'ın arka planında onu draft ederken ne düşündüğünü az çok anlayabiliyorum. Fizikli bir oyun kurucu. Daha zaten freshman senesine girmişti. Şut stili fena değil ama şut yüzdeleri kötüydü. Bunun gelişebileceğini düşünüyorlar büyük olasılıkla. Onun dışında oyuncunun karakterine güveniyorlar. Ama zaten draft ederken herkes draft ettiği oyuncunun karakterine güvendiğini söyleyeceği için en azından. O çok önemli bir gösterge mi tartışılır. Savunmada çabalayan bir oyuncu. Yaz ligi maçları geçtikçe de sahada daha kendine güvenli, özgüvenli bir şekilde gördük onu. Ama şut yüzdeleri yine rezaletti. Dediğim gibi şutlarının iyi girmesi kadar girmemesi de çok önemli bir gösterge değil benim gözümde. Ama atletizm olarak yetersiz bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Daha çok fiziğiyle ve uzun vadede de veteranlığıyla, çakallığıyla pozisyonlarını hem kendine hem takım arkadaşına hazırlayabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Savunmada da dediğim gibi çabalayan bir oyuncu, fizikli bir oyuncu zaten pozisyonu içinde. Bakalım onun gelişiminin nasıl olacağını merak ediyorum. Bu sezon içinde çok Lakers rotasyonunda fırsat bulabilir mi sanmıyorum. Yani D'Angelo Russell'ın kronik sakatlıkları ortaya çıktığı dönemlerde eğer Austin Reeves'le Gabe Vincent'tan da birileri böyle bir 3-5 maç kaçırırsa o aralar fırsat bulabilir. Ama onun dışında bol bol G-League'de göreceğimizi düşünüyorum. Oradan da Dimoy Hac'a geçelim. Dimoy Hac da Lakers'ın iki undrafted oyuncusundan biriydi. Az çok highlightlarını izleyip istatistiklerine baktığımda hoşuma giden bir profil oyuncuydu. İşte 3&D shooting guard duruyor. Tam biraz fiziksel boy olarak NBA için shooting guard pozisyonu için biraz kısa olsa da çok savunmada elleri çok nasıl diyeyim hareketli, nereye sokacağını biliyor, top çalma konusunda iyi. Hem weak side'dan yardıma gelirken hem birebir de rakip oyuncunun bozma açısından başarılı. Onun dışında çok hızlı bir şut stili var, çok temiz çıkarıyor, mekaniği iyi, istikrarlı. Zaten yaz liginde de çok iyi şut performansları gösterdi. Biraz daha KCP profilinde bir oyuncu. Zaten kendisi de oyununu KCP'ye benzetiyor. Örnek aldığı oyuncu KCP olarak gösteriyor. Yani NBA'de ne kadar süre alacağından emin değilim. Uzun vadeli fırsat bulabilir mi? Bulabilir gibi duruyor. Bir backup shooting guard ya da işte böyle Doncic'leri, LeBron'ları olan takımlarda point guard gibi de olabilir. Yani guard pozisyonunda rakibin point guardını savunan bir guard gibi de olabilir. NBA'de bir rolü olabileceğini düşünüyorum. Bu Lakers'ta olur mu emin değilim. Umarım olur. Gerçekten oyuncu profili olarak beğendiğim bir oyuncu. Sahada gösterdikleri de hep pozitif yöndeydi. Dediğim gibi rakip oyuncuları bozma olsun, şut performansı olsun, az top kaybı, topsuz katları vesaire. Hoşuma giden bir oyuncu. Bu sezon yine Lakers'ta çok rolü olacağını düşünmüyorum. Buradan da Colin Castleton'a gelelim. Bu Colin Castleton biraz önemli bir oyuncu bence. Bu sezon içinde fırsat bulabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Çünkü Lakers'ın pivot pozisyonunda hala rotasyonun net değil gibi. Üçüncü pivotu hala eklemedik. Eklersek kim gelecek? Gelirse ne olacak? Davis'in sakatlık durumları vesaire. Castleton biraz daha önemli kalıyor burada. O da Florida'dan undrafted olarak aldığımız, aynı zamanda daha önceki podcast'te de söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam, Austin Reeves'in menajeri tarafından yine reprezent edilen bir oyuncu. O da Austin Reeves gibi, eğer garanti kontrat vermeyeceksiniz, ben garanti kontratım hazır, beni draft etmeyin diyerek undrafted'a düşmüş bir oyuncu. Ve Lakers'la anlaşarak onunla two-way'de imzaladık. Dimoy Hacı'da olduğu gibi. Castleton da bir uzun profil olarak değişik bir oyuncu. Bir kere elleri çok iyi, pasörlüğü hem high post'tan olsun hem garip bir şekilde rebound aldığında sahayı geçmeyle olsun iyi gözüküyor. Zaten yaz ligi kadrosunda uzun süre takımın en yüksek asist ortalamasına sahip oyuncusuydu bir yandan da. Onun dışında kolejde iyi bir çember savunmacısı olarak geçiyordu ama yaz liginde blok olarak olmasa da, yani bloklarda o kadar iyi gözükmedi ama yine de rakibin aksiyonlarını bozma olsun, pozisyon alma olsun iyiydi. Fiziksel olarak biraz ezildi. Ne kadar kilosu böyle 115-120 kiloymuş gibi bahsedilse de, yani 110-115 gibi söylüyorlardı yanlış hatırlamıyorsam, fiziksel olarak hiç öyle iri durmuyor sahada. İtilen kakılan bir oyuncu gibi duruyor. Burada Lakers'ın yaz ligi kadrosunun biraz fiziksel olarak yetersiz oyuncularla oluşmasının da etkisi olmuş olabilir. Gerçekten Lakers şu aralar 4 numaralara alerjik gibi. Onun dışında beklediğimden çok çok daha iyi bir çember etrafında bitirici olarak gözüktü. Yine burada da hani şut yüzdeleri ne kadar büyük gösterge tartışılır. Ama elleri temiz bir oyuncu. Şut stili biraz ağır, mekaniği çok iyi gözükmüyor. Zaten yüzdeleri de çok iyi değil kolejde de. Ama şutunu geliştirebilecek gibi duruyor. Bu konuda zaten kendi açıklamaları da, yani şutuma çalışacağım ve fiziksel olarak kendimi geliştirmeye çalışacağım şeklindeydi. Castleton örneği, yani özelinde şöyle bir detay var işte dediğim gibi. Lakers'ın şu an Davis ve Jackson Hayes'den sonra bir pivotu yok kadrosunda. Bunu zaten pivot eklemesi konuşacağımız zamanı da konuşacağız ama oraya kim gelecek, gelenin performansı ne kadar iyi olacak, takıma uyum sağlayabilecek mi gelen kişiye göre belli. O durumlar sonucunda belki Castleton fırsat bulabilir. Fırsat bulursa da biraz daha hani yaşlı bir prospekt olması, kolejde 4 sene oynamış olması vesaire nedeniyle biraz daha hızlı NBA oyununa adapte olma ihtimali de var. O yüzden Dimoy Hacı ve Jalen Wood-Schifino aksine Castleton'ın biraz daha fırsat bulabileceğini düşünüyorum. Onun dışında benim favori oyuncum, bu draftta en sevdiğim eklememiz, Maxwell Lewis'e de gelirsek, o da aslında değişik bir yaz ligi performansı gösterdi diyebilirim. biraz takıma adapte olma, çok öne çıkmamaya çalışma ve bir takım oyuncusu olduğunu göstermeye çalışmış gibi geldi bana sahada izlerken. Bir kere drafta girerken en çok eleştirilen konulardan bir tanesi benim gördüğüm savunmasıydı. Ben yine dediğim gibi çok detaylı maçlarını açık izlemedim, full maçlarını. Ama scouting videolarını izlediğimde genel olarak gördüğüm kadarıyla, aynı zamanda Lakers maçlarında da gördüğüm kadarıyla iyi bir savunma profiline sahip. Atletizmi olsun, kulacı olsun, çabalaması olsun. Yani potansiyelli bir savunmacı gibi duruyor bana her izlediğimde. Hücumda da zaten sahada her şeyi yapabilen bir forvet gibi duruyor. Beklediğimden çok çok daha iyi bir pasördü. Yaz liginde işte bu close-out'lara saldırma olsun, close-out'lara saldırırken kat eden uzunu ya da forvetleri, guardları görmek olsun. Ama bir yerden sonra gördüğüm kadarıyla, yani benim izlediğim maçlarda gördüğüm kadarıyla bir yerden sonra çok fazla fırsat bulamayınca şutuna özgüvenini de kaybetti ve nerede fırsatını bulacağını tam bilemedi. Biraz zorlama şutlar denedi. O zaten yine G League'de süre alıp fırsat bulup orada kendini geliştirecek bir oyuncu. Onun da ben bu sezon Lakers'ta bir fırsat bulabileceğini düşünmüyorum. Ama uzun vadeli bence Max Christie'den de, Jalen Hood-Schifino'dan da, Castleton'dan da hepsinden daha büyük potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim bu drafta girerken favori oyuncularımdan biriydi zaten. Garip bir şekilde 40'a düştü. Onun neden 40'a düştüğünü bilmiyorum. Çok bir haber çıkmadı o konuda. Ama ona çok yükseğim. Dediğim gibi küçük küçük ışıklar verdi zaten. Şut performansı açısından, dribbling üzerinden şut atma olsun, spot up şutlar olsun, potaya gitme olsun, yarı saha hücumlarında potaya gitme olsun, açık alandaki atletizmi vesaire. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Uzun vadede de Lakers'ın 3 numarası olabilir gibi düşünüyorum, 2-3 numarası. Son olarak da yani uzun vadeli ne kadar fırsat bulabilir bilmiyorum ama Faca da değinmek lazım. O da klasik şutu olmayan atletik forvet, biraz savunmasıyla ve katlarıyla, slashlarıyla ön plana çıkacak forvet profilinde bir oyuncu gibi duruyor. Onu da Cole Swider'ı salıp onunla two-way imzaladık. Yani ben onun ne kadar iyi bir oyuncu olacağını ya da NBA'de rol bulamayacağından emin değilim. Ama şu açıdan sevindim. Gerçekten uzun süredir ilk defa Saad Bey Lakers izleyebilirim, scout edebilirim gibi düşünüyorum. Çünkü kadroya baktığımda, oraya gidecek oyunculara baktığımda Jalen Hood, Schifino oranın oyun kurucusu olacak gibi duruyor. Demoy Hodge 2 numarası, Maxwell Lewis 3 numarası, Fudge 4, Castleton 5 gibi. Ve oyuncu profilleri olarak da birbirleriyle çok uyumlu oyuncular olarak gözüküyor. Hani skill setlerine baktığımızda, yeteneklerine ve sahada yapabileceklerine baktığımızda. O yüzden ilgimi çekiyor oluşturdukları kadro ve parçaların uyumu. Fudge'ın ama dediğim gibi çok uzun vadeli bir Lakers formasıyla göreceğimizi düşünmüyorum. Belki birkaç takım dolaştıktan sonra NBA'de fırsat bulan oyunculardan biri olabilir. Çok böyle işte Amerikalıların raw dediği, çiğ, hani piş, yani şey, daha böyle yetenekleri çok gelişmemiş, sadece atletizmi üzerinden oynayan bir oyuncu gibi duruyor. G League'de iş yapabilir ama NBA'de ne kadar yapacak ya da yapabilecek mi göreceğiz. Buradan da Lakers'ın tekrar rotasyonuna geçelim. Şimdi Lakers'ın rotasyonunda bir önceki podcast'te yine birazcık değinmiştim ama biraz daha detaylı konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle birkaç problem de var. Bunlara bir önceki podcast'te çok değinmedim gibi geldi bana. En önemli sıkıntı aslında şu, bu çok konuşulan bir sıkıntı gibi değil şu sıralar. Ama yani kısa vadeli, uzun vadeli problem ne kadar yaratacak göreceğiz. Ama bir problem olduğunu düşünüyorum yine. Çünkü Anthony Davis ve LeBron James artık geldiği yaşından dolayı ikisi de normal sezonda ideal pozisyonları 4 numara olan oyuncular. LeBron James yani zaten 2020'de bile yaşlı bir oyuncu olarak kabul ediyorduk. Artık 38 yaşına falan geliyor. Eğer onu 3, Davis'i 4, bir tane de 5 numarayla oynatacaksan LeBron o şeyleri kovalayamaz. Dış oyuncuları kovalayamaz. Rakibin ana skorerini kovalayamaz bu yaşında. Guard rotasyonuna baktığımızda D'Angelo Russell, Austin Reeves, Gabe Vincent gibi oyuncular var. Onlar da zaten yine böyle mesela Kevin Durant olsun, işte Kawhi Leonard, Paul George olsun, bu oyuncuları birebir de o kadar iyi savunacak oyuncular değil. En iyi savunmacı onların arasında bence Austin Reeves. O da yani çabası olan ve pozisyon bilgisi olan ama yine de fiziksel olarak ve boy olarak çok da böyle o forvetleri savunabilecek bir oyuncu değil. 2020 kadrosunda mesela o görevi Danny Green'e veriyorduk biz. LeBron da biraz daha serbest takılıyordu. Şu an Danny Green profilinde bir oyuncumuz tam yok. O role en uygun oyuncu Jared Vanderbilt gibi. Onu iki numara oynatamazsın. Bu sefer hücum iyice sıkışıyor vesaire. Orada bir problem var. Bu problemin de ana çözümü zaten Anthony Davis'in 5 numara oynaması. Ne kadar işte böyle Lakers 2020 şeyini, taktiğini tekrar deneyecek ve iki uzunla oynayacak gibi haberler arada salınsa da çok ben o haberlerin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan da düşünmüyorum. Çünkü şu an takımda Jared Vanderbilt, Rui Hachimura, Torian Prince, Cam Reddish, Max Christie gibi pek çok 2-3-4 numara oynayacak oyuncu var. LeBron ve Davis'in dışında da. Böyle baktığımızda yani Torian Prince'in ben net süre bulacağını düşünüyorum. Rui Hachimura keza öyle, Jared Vanderbilt keza öyle. Böyle baktığında LeBron da zaten 4 oynayacağı için forvet rotasyonu zaten dolmuş oluyor. Cam Reddish'in bile 3 numarada belki fırsatı olmayacak ve 2 numara oynaması gerekecek. Orada zaten Max Christie ile Cam Reddish'in en çok rotasyonda birbiriyle çekişeceğini düşünüyorum. Eğer bir sürpriz olmazsa. Öyle baktığımızda Davis'in kesinlikle 5 numara oynaması gerekiyor ama normal sezonda 5 numara oynamayı ne kadar kaldırabiliyor Davis tartışılır. Yani geçirdiği sakatlıklardan hiçbiri böyle şey gibi kabul edilmese de, işte zorlanma sakatlığı olarak kabul edilmese de, yani az çok spor yapan herkesin bildiği bir şeydir bence. Yorgun olduğunda saçma sakatlıklar yaşama ihtimalini de artıyor. Birinin ayak bileğine basma ve bağlarını zedeleme gibi ya da dizinin bir anda dönmesi gibi. Böyle yorgun olduğunda kaslarından istediğin performans alamadığında eklem sakatlıkları riskin de artıyor. O yüzden Davis'in 5 oynadığı senaryo biraz korkutucu ama bir yandan da yani Anthony Davis'in şu an geldiği noktada en efektif olduğu, en etkili olduğu sahada pozisyonda o. Onu sakınmak için 4 oynatabilsek iyi olurdu ama öyle bir kadromuz da yok. Öyle bir fırsatımız da yok gibi duruyor. Böyle baktığımızda da işte şu an Anthony Davis 5 numara, ana 5 numaramız. Jackson Hayes de yedek 5 numaramız gibi. LeBron ana 4 numaramız. Kenardan da o pozisyonda ya Rui Hachimura olacak ya Jared Vanderbilt olacak. Rui Hachimura'nın ilk 5 çıkma ihtimali konuşuluyor. Bir süre denenebilir gibi o. Benim çok hoşuma gidecek bir senaryo değil. Kafama yatmayan bir senaryo ama playoff performansı yüzünden biraz kredi kazandığı için, aynı zamanda bir yüklü sayılabilecek kontrat da imzaladığı için kenardan getirmek yerine ilk 5 çıkaralım moduna girebilirler. Bence şu yüzden bir hata o. Şu an Lakers'ta bu Westbrook takasından sonra bizi en çok kurtaran oyuncu normal sezonda Jared Vanderbilt'ti uzun bir süre. Buradaki en temel etken de aslında Davis 5 oynadığında Jared Vanderbilt dış savunmacı, yani dış savunmacı olarak rakibin en iyi hücumcularını savunduğunda hem çemberi herkesin elini kolunu sallayarak girmesini engelliyordu. Hem de aynı zamanda LeBron'u da dinlendirme konusunda da biraz etkisi oluyor. LeBron'un 4, Davis'in 5 oynadığı senaryoda orada Rui Hachimura olması demek ya Rui Hachimura'nın rakibin en iyi dış oyuncularını savunacağı anlamına geliyor. Ya da LeBron'un, ki LeBron'un 38 yaşında normal sezonda bunu yapmasını istemeyeceğimizi düşünüyorum. Rui Hachimura'nın da daha yani fiziği kullanarak daha 4 numaraları savunsa maçı kapatan 5'lerde biraz işler değişebilir de daha etkili olacağını düşünüyorum. Jared Vanderbilt orada ne kadar hücumda biraz spacing'e zarar veriyor olsa da yaz kampı yiyerek birbirlerine alışarak biraz daha hücum performansını arttıracağını düşünüyorum. Ve orada ideal oyuncunun da ilk 5'te Jared Vanderbilt olması gerekiyor gibi duruyor. Özellikle de oyun kurucu ikilimiz guard ikilimiz Austin Reeves ve D'Angelo Russell olacaksa. Onun dışında yine Gabe Vincent'la D'Angelo Russell arasında da bir ilk 5 için kavga olduğu, hani kavga değil tabii ki de hani bir çekişme olacağı konuşuluyor. Orada da yani Gabe Vincent aslında olabilir mi? Olabilir. D'Angelo Russell da çok iyi 6. adam olur. Ki 1+1 imzaladı oyuncu opsiyonunu, onun dışında takas veto hakkını da iptal etti. Onu neden yaptığını çok bilmesem de yani Lakers onu her an takaslayabilir konumuna geldi. Ben şahsen D'Angelo Russell'ın playoff performansı Denver serisine kadar underrated bile kaldığını düşünüyorum. Denver serisinde sahaya sıçtı mı sıçtı. Ama orada hala ben Darvin Ham'in payının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Çaylak bir koç olması ve bu 3 guard takıntısının etkilerini gördük o seride biraz. Fiziksel olarak eşleşemedik Denver'la ilk 2 maçta ve daha sonra da panik hamlelerle iyice takımın ritmi bozuldu. Dediğim gibi yani bu Denver'ın biz elerdik de şey değil. Hani biz elerdik zaten de Denver işte Darvin Ham sayesinde kazandı değil de. Yani fırsatımız varsa da o fırsatın sahip olmamamıza neden oldu bu rotasyon ilk 2 maçtaki. Daha sonra da işte takımın birbirine alışık olmaması vesaire derken üst üste bindi her şey. Bir yaz geçirerek oyuncular birbirine daha çok alıştığında D'Angelo Russell'ın da performansının daha çok artacağını düşünüyorum. Yani savunma performansı artacak mı? Hayır. Kesinlikle. Ama hücumda biraz daha uyumlu olduğunu, daha pozitif katkı verebileceğini düşünüyorum şutu girmediği zamanlarda da. Gabe Vincent da yani aslında oyuncu profili olarak o ilk 5 oyun kurucusu olabilecek bir oyuncu. Çünkü Gabe Vincent çok iyi bir oyun kurucu değil. Yani playmaking konusunda, takım arkadaşlarını besleme konusunda. İlk 5'te Austin Reeves ve LeBron James var zaten. Ana yükü onlar sırtlayacağı için. D'Angelo Russell kenardan gelse olabilir. Çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Özellikle oyuncular dert etmediği noktada ilk 5'ten kim gelmiş, kenardan kim gelmiş, maçı kim kapatmış. Yani zaten D'Angelo Russell da 24-28 dakikasını alacak. Gabe Vincent da o sürelerini alacak. Şeyde maçı kimin kapatacağı, kimin ilk 5 başladığı vesaire de rakibe eşleşmeye göre belli olacak şeyler olabilir. İlk 5'te çok tercih etmiyor takımlar ama maçı kapatan da kesinlikle öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Benim gözümde ideal 5 D'Angelo Russell, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, LeBron James, Davis. Ama yani Gabe Vincent, Rui Hachimura'lar başlasa da çok dert etmem şimdilik. Biraz sahada görmek lazım noktasındayım ama dediğim gibi Jared Vanderbilt'ın dış savunmasının bu ilk 5'te çok ihtiyaç duyulacak bir özellik olduğunu düşünüyorum. Maçı kapatan 5 opsiyonları da bence önemli. Takımın aslında bu yaz eklemeleriyle biraz esnekliği artmış gibi duruyor bana. Torian Prince ve Gabe Vincent eklemelerindeki en önemli faktör bence o konuda Rob Pelinka'ya da ve ekibine de bir yerde artı yazmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hem savunmada çok sırıtmayacak hem de hücumda şut atabilen oyuncular eklemeyi ön planda tercih ettiklerini gösterdiler bence bu eklemelerle. Rakibe göre maçı kapatan beşlerimizin esnekliği bir tık daha artmış gibi duruyor. En son noktada çünkü 5 oyuncumuz kalmıştı maçı kapatabilecek. Playoff'ta hem savunmada zafiyet yaratmayacak hem de hücumda çok büyük problem yaratmayacak. Hatta 4 oyuncumuz vardı. Schröder biraz daha savunması iyi olduğu için kalmıştı orada. Şimdi Schröder'in birebir ikamesi olmasa da benzer savunma özelliklerine sahip onun dışında şutu daha iyi olan bir guard ekledik Gabe Vincent'la. O da böyle Golden State gibi ya da işte Damian Lillard artık hangi takıma giderse onda, o takımlarda karşı Gabe Vincent'ı birebir tam sağ baskı yap boz şeklinde atabileceğimiz bir oyuncu olarak düşünüyorum ben. Ve o tarz takımlara karşı maçı kapatan 5'te Gabe Vincent, işte Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron Davis gibi olabilir. Onun dışında asıl en temel eksikliğimiz zaten bu kadronun tüm trade deadline'dan sonra da Lakers taraftarlarının çok konuştuğu bir eksiklikti. Lakers'ın yedek uzunu olmaması, Mo Bamba'nın da sakatlığıyla ve Darvin Ham'in de onu çok tercih etmemesiyle orada büyük bir eksiklik vardı, boşluk vardı. Jackson Hayes de orayı çok dolduracak bir oyuncu değil aslında. Ama o eksiklikte şöyle bir underrated kısım da yani dikkat çekilmeyen bir kısım da olmuştu. Lakers'ın fiziksel olarak da mesela Denver eşleşmesi çok iyi gösterdi zaten bunu. 3 kart başlamamızın etkisi vardı tabii ki de. Lakers'ın Davis 5 oynadığında LeBron 4, işte Rui Hachimura 3, Jared Vanderbilt'ı da hücumda sıkıntı yaratıyor diye hiç oynatmayınca vesaire çok kısa bir kadroya dönüşmüştük. Torian Prince eklemesi bence orada çok önemli oldu. Çünkü savunmada bir Jared Vanderbilt seviyesinde olmasa da Rui Hachimura seviyesinde rakiplerin önünde kalabilecek switch savunması, yani switch'te birden fazla oyuncunu savunabilecek bir profil. Onun dışında şutu da fena olmayan bir oyuncu. O yüzden iki yönlü baktığımızda playoff atmosferinde sağ dışına atamayacağın bir oyuncu. Yine burada tabii ki de son şampiyona bakarak yorum yaparsak, ya Lakers'ın ana 3 oyuncusu belli zaten. Austin Reeves, LeBron James ve Anthony Davis. Bu üçü kesinlikle maçı kapatan, başlayan her yerde bu üçlü yazılacak. Dördüncü adamın da Rui Hachimura olacağını az çok gördük playofflarda, ama yine normal sezonda da biraz daha kanıtlaması gerekiyor kendisini. Sonuçta ilk defa bu seviyede basketbol oynadı ve belki gerçekten sadece bir playoff'luk bir dönemdi o. Normal sezonda da fena değildi ama playofflarda çok çok daha etkileyiciydi. Dördüncü adamı Rui Hachimura kabul ettiğimizde beşinci adam biraz işte problem. Gabe Vincent olabilir. Ben orada sürpriz isminde Torian Prince olacağını düşünüyorum. Rakiplerin biraz daha fizikli olduğunda, mesela diyelim ki işte Denver'la eşleştin. Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon ve Jokic'le oynuyorlar. Ben orada Reeves, Prince, LeBron, Rui Hachimura, Davis gibi 5'le de oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bu 5'inde sahada kalıp çok da eksi yazmadan Torian Prince'in işte Schroeder gibi fiziksiz kalmayacak. Aynı zamanda Schroeder'den daha iyi bir şutör. D'Angelo Russell'dan daha kötü bir şutör olsa da işte savunmada onun yarattığı zafiyetleri yaratmayacak. Playmaking'i de Austin Reeves ve LeBron James'le sağlıyorsun zaten. Öyle bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında Gabe Vincent'dan zaten biraz bahsettik. Jared Vanderbilt burada çok kritik. Hücumdaki gelişimi çok önemli olacak onun. Hem şut performansı, genelde herkes ilk planda işte şutu gelişirse şu olur, şutu gelişirse bu olur diye bakıyor doğal olarak. Çünkü en temel değişken o. Ama onun dışında biraz daha nerede duracağını bilirse, zamanlamaları tutturursa, kontrolsüz hareketlerini azaltabilirse hücumda, bu çembere giderken işte elinde heyecandan topu kaçırmaları, top tutamamaları, zamanlamayı kaçırmaları, nerede kat edeceğini bilememesi vesaire. Onlar da biraz daha uyanık ve akıllı davranabilirse ben şutu olmadan da sahada kalabileceğini düşünüyorum eşleşmelerde. Orada biraz dediğim gibi kadronun geç kurulması, Darvin Ham'in biraz daha 3 kart kadro 3 kart 5'lerine kitlenmesi nedeniyle Jared Vanderbilt yendiğini düşünüyorum biraz playofflarda. O çok kritik olacak. Onun dışında tabii Cam Reddish, Max Christie gibi oyuncular da beklenenin üzerinde performanslar gösterirse onlar da oralarda fırsat bulabilecek oyuncular. Buradan da pivot eklemesine geçelim. Çünkü dediğim gibi yani Davis, Jackson Hayes şu an sadece iki pivotumuz. Yedek pivot alacağımız konuşuluyor. Burada iki isim konuşuluyordu. Biz Mac Biombo ve Christian Wood. Ama şimdi biraz daha son çıkan haberler Christian Wood'un ön planda olduğu yönünde. Ve Christian Wood'u Lakers ekleyip performans alabileceğini, onu bu işte istedikleri rolde oynatabileceklerini düşündüğü ve bu konuda umutlu oldukları yönünde. Ben çok umutlu değilim. Bir kere Christian Wood'un en çok getirdiği şey hücum performansı. Lakers'ın şu anki kadrosunda onun hücum performansına ihtiyacımız olduğunu çok düşünmüyorum. Zaten LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, D'Angelo Russell ve Rui Hachimura gibi oyuncular var. Onun dışında işte Gabe Vincent olsun, Torian Prince olsun, Cam Reddish olsun. Yani bunların hepsi bir maçta 15-20 atsa şaşırmayacağın oyuncular zaten. Böyle baktığımda bizim onun hücum katkısına çok ihtiyacımız yok ve bir pivot eklemesi yapacaksak ben onun daha böyle işte ayı diye tabir edeceğim fizikli boğuşacak, dövüşecek pivot olması, rakibin uzunlarla öyle bir işte Jonas Valančiūnas'larla, Nurkić'lerle, Jokić'lerle, Embiid'lerle itip kakışabilecek bir oyuncu olmasını isterdim. Ama piyasada çok öyle bir oyuncu yok. Buna en yakın, en uygun profildeki oyuncu ne yazık ki Hasan Whiteside. Ki onu bile görmek isterim. Yani minimumu aldığında çok büyük bir zafiyet oluşturmayacak. En kötü wavelersin. Biz Mac Biombo da çünkü bence istediğimiz profildeki oyuncu değil. Ama ne olursa olsun şu an bu takımın en vazgeçilmez, en değişilmez oyuncusu Anthony Davis konumunda. LeBron bile sakatlandığında D'Angelo Russell ve Austin Reeves gibi yaratıcılarımız olduğu için onun olmadığı dönemi yine bir şekilde kotarabiliriz. Bunu zaten geçen sezon deadline'dan sonra görmüştük. All-Star arasından sonra görmüştük. Ama Anthony Davis düşerse ülke düşer. Lakers düşer. O yüzden oraya bir pivot eklemesi gerekiyor. Ha, Christian Wood'un şöyle bir artısı var. Christian Wood eklemesi olursa Davis sakatlandığında çakma Davis'in olmuş oluyor. Hücumda çünkü Davis'in verdiklerinin %70-80'ini verebilecek bir oyuncu. Savunmada %10'unu falan verebilir anca da. O açıdan iyi bir ekleme olabilir. Ama yani Davis sakatlanırsa o 15-20 maçta kimi oynatacağız diye ekleme yapılması doğru mu? Bence değil. Yine de minimum kontratı olmak zorunda olduğu için hani Christian Wood'u alsak çok rahatsız olmam. Ama onun alacağı rolden çok memnun olacağını düşünmüyorum. Hala da nasıl Miami Heat'e vesaire gitmedi çok çözemedim. Başka da çok bir aday aklıma gelmiyor zaten. Orası bu sezonda bizim işte kanayan yaramız olabilir gibi duruyor. Anthony Davis'in işte sakatlık durumlarına göre. Buradan da Anthony Davis'in kontrat uzatmasına geçebiliriz. O da 3 yılda zaten 1 artı 1 opsiyonu vardı Anthony Davis'in şu an önümüzdeki 2 sezon için. Onun üstüne 3 yıl daha kontrat imzaladı. Bir oyuncu opsiyonu var mı onu çok görmedim. Bir açıklama çıktı mı onu görmedim. Ama önümüzdeki 4-5 sezon daha Anthony Davis'i Lakers formasıyla herhangi bir sıkıntı olmasa göreceğiz gibi duruyor. Bu iki taraf açısından da baktığımızda karlı bir anlaşma oldu gibi. Hem bu sezon 3 yıl uzatarak Anthony Davis'i önümüzdeki yaz oyuncu opsiyonu kullanıp çıksaydı 5 yıl imzalasaydı çok daha yüklü bir kontratı imzalayacaktık. Bizim için biraz daha ucuz bir miktara ki yıllık 60-65 milyon arası bir şey. Ne kadar ucuz olduğu tartışılır da. Yine de daha göreceli ucuz bir kontratı imzalamış olduk. Hem de Anthony Davis'te sakatlık problemleri olan bir oyuncu olduğu için ki şu an yine tekrarlayacağım ama NBA'de zaten sakatlık problemi olmayan 25 yaş üstü yıldız var mı o da tartışma konusu. O açıdan baktığımızda Anthony Davis de kendini garantiye almış oldu. Zaten genel olarak hep Los Angeles ve Los Angeles Lakers'ta olmayı sevdiğini belirten bir oyuncu. Bu konuda da ben mutluyum çünkü yani Lakers'ın bu Kobe sonrası dönem ve işte gençlerimizi yetiştiriyoruz döneminden sonra işte takaslardır, her sene farklı kadrolar kurmaktır vesaire derken biraz stabiliteyi kaybetmiştik. Her sene farklı oyuncular, yeni oyuncular, onları adapte et, olmayanları bırak, sonra tekrar 8 tane transfer et. Böyle 2000'lerin ortasındaki Galatasaraylar gibiydi ya da herhangi bir Türk futbol kulübü gibi yönetiliyordu. O açıdan ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Yani artık Lakers'ın yıldızı belli. Anthony Davis nereye kadar götürürse bizi oraya kadar gideceğiz. Zaten dediğim gibi şu anki kadro yapısına baktığımızda takımın vazgeçilmezi oyuncusu artık LeBron James değil Anthony Davis. Bu eklemelere göre değişebilir mi göreceğiz. Genel olarak baktığımızda da Anthony Davis 4 sezondur Lakers'ta ve bu 4 sezonun 3'ü aslında pozitif geçti. Ne kadar sadece bir şampiyonluğu olduğu için Lakers'ın sanki Anthony Davis'in Lakers dönemi biraz negatifmiş gibi algılanıyor sanki. Ama genel olarak baktığımızda 2020 zaten şampiyonluk. 2021'de ilk turda sakatlandık. Batı finalisti sakatlandı Anthony Davis ve Batı finalisti olan Batı'dan NBA finaline çıkan takımı 2-1 öndeyken elendik Anthony Davis'in sakatlığıyla. Bu sezonda da zaten deadline'da kurduğumuz kadroyla 20-25 maç birlikte oynamış. Onun da çoğunda LeBron James'siz oynamış. Anthony Davis bir kısmını kaçırmış. D'Angelo Russell bir kısmını kaçırmış falan derken kaotik bir kadro, çaylak bir koçla falan Batı finaline kadar çıktık. Böyle baktığımızda Anthony Davis'in yani 2022 sezonunda zaten yine Anthony Davis sakattı, LeBron sakattı, Westbrook eklemesi gelmişti falan. O sezon zaten facia bir sezondu. Böyle baktığımızda bence Anthony Davis'in Lakers dönemi şu ana kadar başarılı gidiyor. İstediğimiz kadar başarılı mı? Tabii ki de değil. Ama yani bekleneni verdiğini düşünüyorum ben. Ve artık yani 4 sezondur Lakers'ta bir 4 sezon daha, 5 sezon daha Lakers'ta göreceğiz gibi duruyor aynı zamanda. O yüzden ben mutluyum. Takımımızın ana yıldızı, çevresine takım kuracağımız oyuncusu belli. her yaz acaba Davis imzalacak mı? Aa, 1 artı 1 imzaladı, A 2 artı 1 imzaladı falan muhabbetleri de böylece ortadan kalkmış oldu. Anthony Davis'in ana parça olmasıyla birlikte baktığımızda da bu takımın ana yapılanması Austin Reaves ve Anthony Davis üzerine olacak. Duncan ve Manu Ginobili gibi olurlar diye umuyorum, bakalım. Son olarak da tekrar yine yeniden bir Austin Reaves konuşmak istiyorum. Çünkü genel olarak gördüğüm yorumlar, ya zaten doğal olarak herkes her takımı izleyemiyor. Ben Austin Reaves'in de biraz çok, yani Lakers normal sezonda izlenmediği için Austin Reaves'in ne kadar etkileyici performans gösterdiği biraz hala underrated kaldı gibi geliyor. Tabii biraz belki şeyler Don Quixote'luk yapıyor olabilirim burada. Ama şeyi merak ettim ve tekrar baktım. Bu All-Star arasından sonraki performansı ve playoff'taki performansını total olarak baktığımızda bu adam ikinci sezonunda 39 maçta 17 sayı, 3 rebound, 5 asist ortalamalarla oynayıp bunu 2 top kaybının altında yapıp sağ içinden %52, üçlükten %44, çizgiden de %86 ile oynadı. Yani saçma sapan bir şey geliyor gibi düşünüyorum ben. Zaten milli takımına da seçildi. O da ayrı bir konu tabii. Bence Lakers'ta olmasının etkisi oldu burada kesinlikle. Yine de o takımda yeri var gibi duruyor. Ben zaten o Amerika milli takımının kadro yapılanmasına baktığımda o da hoşuma gidiyor. Biraz yine oyuncu rollerine ve takımın esnekliğine dikkat etmişler gibi duruyor. Austin Reaves de onlara opsiyon katabilecek bir oyuncu. Biraz şu sıralar Amerika milli takımının işte select team'le maçları olsun, çeyrek çeyrek oynadıkları maçlar olsun, kendi içinde yaptığı antrenmanlar olsun, basketbolsuzluktan biraz onları da izler oldum. Orada da gördüğüm kadarıyla Austin Reaves iyi gözüküyor sahada. İyi oyunculardan biri gibi oradaki. Ve yani gerçekten Darvin Ham'in de geçen bir Chris Haynes ve kimdi yanındaki? Matt. Hatırlayamadım. Neyse, Chris Haynes'le çıktığı podcast'te onun All-Star olacağını düşünüyorum. Bizim ilk 5 shooting guard'ımız vesaire tarzı yorumlar oldu. Çok detaylı konuşmamış da yine de Austin Reaves'e çok güvendiğini gösteriyor. Zaten Darvin hem kendisi de bir undraft oyuncuymuş. Austin Reaves de bir undraft oyuncu. Biraz oradan da belki mentalitesini ve yaklaşımına saygı duyuyordur Darvin'e. Ve Austin Reaves'de verilen her fırsatı çok iyi kullandı. Rolü arttıkça performansı da hep arttı. O yüzden önümüzdeki sezonlarda nasıl performanslar gösterecek çok merakla bekliyorum. Buradan da sorulara geçelim. Alpcan'ın sorusu, sezon içi olası takas senaryoları neler diye sormuş. Şimdi bu güzel bir soru gerçekten. Çünkü özellikle D'Angelo Russell'ın bu oyuncu yani takas vetolama hakkını geri çekmesiyle birlikte o kendini takas senaryolarına çok açık bıraktı ve yani zaten Los Angeles Lakers'ta oynadığında herkesin durmadan, yani iki maç kötü oyna zaten takasla alalım, şunu ekleyelim, üzerine bir draft hakkı daha verip hemen şu adamı alalım diye haberlerin çıkıyor iki günde. Öyle baktığımızda D'Angelo Russell'ın çok fazla takas haberi olacak. Ben küçük küçük aslında, yani çok beğensem de oyununu ve bence biraz kişisel gelişimiyle birlikte de uzun vadeli de çok fırsat bulabileceğini düşünsem de Jared Vanderbilt bence takas senaryolarında yine konuşulacak bir isim olacak. 4,5 milyonluk kontratıyla her takası sokabileceğim bir oyuncu çünkü. Keza Gabe Vincent da belki takas senaryolarının bir parçası olabilir. Onun da 11 milyon dolarlık bir kontratı var. Yine işte Gabe Vincent koy, Jared Vanderbilt koy, hatta D'Angelo Russell da koy. 32 milyonluk bir şeye dönüştürebiliyorsun o üçlüyü. Ama o para aralığında, o skaladaki oyunculara baktığımızda yani Lakers'ın bu paketi vererek üstüne bir de draft hakkı vermesi gerekecek. Alacağı oyuncu kim olacak? Lakers'ın ihtiyacı olan oyuncu profiline baktığımızda da aslında bu oyuncuları birleştirerek alacağı bir oyuncu çok ihtiyacı yok. Lakers'ın yani en temel eksiği, bunu her söylediğimde dalga geçiliyor biliyorum ama Alex Caruso. Bu takımın Caruso profilinde bir oyuncu eksikliği var. Caruso olmaz, İşte Bruce Brown olur. Bruce Brown olmaz, Terrence Mann olur. O rolde bir oyuncu eksikliği var. Yani pivot eksikliğini bir kenara koyarsak. Maçı kapatan 5'te savunmasıyla ön plana çıkan, hücumda da eksi yazdırmayan, fizikli guard eksikliği var. Alex Caruso da gerçekten kalmış olsaydı şu an cuk otururdu oraya. Öyle baktığımda da Chicago orada Kobe White'la imzaladı. Javon Carter aldı. Caruso var. Zach LaVine var. DeMar DeRozan'ı daha forvet gibi oynatıyorlar ama onun dışında çaylakları yani artık ikinci yılındaki oyuncu Dalen Terry var. Var da var. Oradan belki Alex Caruso bir şekilde çalınabilir. Ben öyle bir senaryoda Jared Vanderbilt'tan çıkabilirim. Jared Vanderbilt verebilirim. Gibi düşünüyorum. Üstüne ikinci tur, birkaç tane de ikinci tur draft hakkı verebilirim hatta. Ne kadar daha genç oyuncu olsa da Caruso'nun kısa vadeli verebileceği katkı çok çok daha üst düzey. Zaten sonunda Lakers'ta alması gereken ama almadığı yılın en iyi savunma beşi onuruna da erişti. Bir şekilde Caruso'ya çökmek isterdim. Onun dışında yine bir senaryo değil de benim isteyeceğim bir senaryo. Şeyden New York'tan Hartenstein'i çalmak isterim bir şekilde. Onlar da orada Mitchell Robinson ve Hartenstein'i 24'er dakika oynatıyorlar. Ama bilmiyorum, Obi Toppin gittikten sonra belki yan yana bile oynatır şimdi Thibodeau. Oradan da Hartenstein'i çalmayı çok isterim. Onun da kontratı bitiyor Caruso gibi. Ama şu anda daha net bir takas senaryosu çok üretemeyeceğim. Çünkü kadronun zaten yeni parçaları var. Diğer eski parçalara baktığımızda çoğu 20-25 maçtır Lakers forması giyiyor. Playoff'ları bir kenara ayırarak söylüyorum bunu, normal sezon açısından dedim. Bu kadroyu yaz geçirdikten sonra tekrar Darvin hem ekibinin altında görmemiz gerekiyor. Uzun rotasyonu sahiden yetersiz mi diye sormuş yine Alpcan. Yani yetersiz, çünkü Davis ve Hayes teoride pivot rotasyonunu götürebilecek bir ikili. Castleton'da işte arada böyle 5-10 dakika oynamak için ana takıma çağrılabilir. Ama Davis'in 65 maç oynama ihtimali düşük. Öyle baktığımızda da ya oraya bir pivot daha, garanti adam daha lazım gibi. Ha, sadece Jackson Hayes ve Davis'le kotarabiliriz orayı bence. Sağlıklı kaldığı sürece Davis. Hatta işte bu bir tane fizikli pivot gelsin gerekliliği de bu forvet sayımızı arttırarak, fizikli oyuncu sayımızı arttırarak bence biraz şeyden çıktı. Eksikliklerimizden çıktı. O yüzden yani buradaki en temel yetersizlik Davis sakatlandığında ne yapacağız abi sorusunun cevabı yok şu an. Jackson Hayes de bu arada sakatlanabilir. O da çok sağlıklı bir oyuncu değil. Böyle her sezon 80 maç oynayan topçulardan değil kendisi. O yüzden oraya bir pivot daha lazım. Zaten Lakers'ın iki tane boşluğu da var. Bunlardan birini de pivot için kullanacaklarını söylüyorlar. Biraz daha kampı bekleyecekler gibi duruyor şu anda. Geçtiğimiz sezon trade deadline ve bu off-season hamlelerinden sonra Pelika ile sonsuza mı diye sormuş yine Alpcan. Ben orada Pelinka mı burada ana faktör çok emin değilim. Bana hala ki yanlış hatırlamıyorsam ilk podcast'ta başladığım sezonda da onları biraz konuşuyordum. Çünkü Joey Bass ve Jesse Bass kardeşler biraz daha böyle işte scouting departman olsun, G-lik takımı olsun orada daha ön plandalardı. Ve küçük küçük takım hamlelerinde de sözleri geçtiğine dair dedikodular çıkmaya başladı. Bence biraz Jesse Bass'la sonsuza, Joey Bass'la sonsuza gibi geliyor muhabbet ama göreceğiz. Yani şimdilik Pelinka'nın yaptığı hamlelerden ben çok memnunum. Bir tane pivot hamlesi kaldı sadece. O da dediğim gibi playofflar için bile değil aslında. Sadece normal sezonda takımı biraz daha rahatlatmak, rotasyonu biraz daha genişletmek için. Onun dışında şu an bir takımın bir eksiği olduğunu çok düşünmüyorum. Son yıllarda undrafted oyuncu seçimlerinde ligin en iyi 3 takımından biri miyiz diye sormuş son olarak da Alpcan yine. Burada da en iyi 3 takımdan biri miyiz emin değilim ama en iyi 5'ten biriyiz. Aklıma şu an net bir şekilde takımlar gelmiyor. Düşündüğümde bir tek Miami Heat geliyor zaten. İşte Max Struss'lar olsun, Gabe Vincent'lar olsun. Duncan Robinson da yanlış hatırlamıyorsam undrafted'tı. Böyle baktığımızda bir Miami örneği var. Ha, burada bu fanatiklik olarak görülür mü bilmiyorum ama Alex Caruso da Austin Reeves de bu oyuncuların hepsinden daha iyi bence. O açıdan baktığımızda en iyi takım der miyim? Belki diyebilirim ama çünkü yani bu iki oyuncu seviyesinde oyuncu undrafted olarak eklemiş bir takım var mı hatırlamıyorum şu anda. Denver undraftedları var mıydı hatırlamıyorum. Sanki Denver'ın da draft performansıydı da undraftedları var mı tam hatırlayamadım dediğim gibi. Toronto'da keza öyle. Onlar da işte Siakam late first. Orada Fred VanVleet var bakın. Fred VanVleet var Toronto'da. O bu oyuncuların üzerinde yazılabilecek bir oyuncu şimdilik. Şimdilik diyorum çünkü ben Austin Reeves'in ondan daha iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum gerçekten. Yani yazabiliriz ya. Ben zaten undrafted kısmını geçersek Lakers'ın son 7-8 senesinin genel olarak draftta çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte late firstler, second roundlar da dahil olmak üzere. Tepeden tercihlerde biraz daha zaten limitli oluyorsun. Zaten az çok belli oluyor kimi seçeceğin. O 2-3 oyuncu arasını tercih yapıyorsun gibi oluyor. Kimse de 2-3 sıradan çok böyle 8'e düşeyim hamleleri yapmıyor genelde. O yüzden ben Lakers'ın genel olarak draftta çok başarılı olduğunu düşünüyorum. İsmail'in sorusu kayıt 143 all-time Lakers ilk 5'ini seçebilir mi? Yani bu aslında çok kolay bir soru. Çünkü zaten yani 1 numaraya Magic, 2 numaraya Kobe yazıyorsun otomatik olarak. Jerry West'i orada sıkıştırabilir misin diye baktığında hani Jerry West'i de guard yazıp Kobe'yi 3'e falan çekebilirsin ya da Magic'i 3'e çekebilirsin. Ama orada da zaten 3 numaraya LeBron artık yazılır. LeBron da artık kaç? 5 senesi, 6. senesine giriyor. LeBron bayağı çaktırmadan şak kadar Lakers forması giymiş olacak. Bill Chamberlain'den de neredeyse fazla süre Lakers forması giymiş olacak. Bir şampiyonluğu var, bir Finals MVP'si de var. Oraya LeBron'u yazarım 3 numaraya. Şimdi ben bu tarz 5'ler kurarken yine sahada birlikte görmeye okey olacağım 5'ler kurmaya yöneliyorum. Böyle baktığımda da pivot pozisyonuna Shaq, Karim ve Wilt'ten birini seçmem gerektiğini düşünüyorum. Öyle baktığımda ben 5 numaraya Shaq'ı yazarım. O yüzden 4 numaraya da Anthony Davis yazarım. Yani all-time Lakers 5'ini Shaq, Davis, LeBron, Kobe, Magic olur. Ha burada rollere göre çok uyumlu mu tartışılır. Magic ile LeBron biraz üst üste biniyor. Davis, Shaq çok güzel olur ama ya 4-5 numara. Gerçekçi bir Lakers, yani böyle rol oyuncuları vesaire gibi işte cap'li bir sistemde Lakers 5'leri de vardı yazdığım arada kafamda. Onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi bunları da arada düşündüğüm saçma şeylerden biriydi o da. Böyle Michael Cooper, Kobe Bryant, işte Trevor Ariza, Robert Horry, Shaq gibi 5 çok güzel olurdu. Onu düşünüyordum. O da biraz daha gerçekçi ama yine iyi bir all-time Lakers 5'i olur. Parçaların daha rollerin oturduğu, şutörlerin olduğu vesaire. Son olarak Aydın'ın sorusu bu paralara Xbox alınır mı diye sormuş. Abi alınır, her zaman alınır ama ne yazık ki çoğu insan artık şeyi kaçırmış oldu. Bu Ultimate şeyi, Game Pass'in Ultimate paketi 45 liraydı ve 3 yıllık alabiliyordum. Ben yaptım onu, Dora sağ olsun. Beni dürtükledikten sonra. Şimdi 3 yıllık aboneliği neredeyse 1600 lira yaptım ki 1000 liraya kadar yapma fırsatları da vardı. Ben o kadar kovalamadım. İşte Gold paket al 1 yıl sonra onu Ultimate'a çevir vesaire vesaire. Xbox'ta alınır. Çünkü Game Pass gerçekten çok başarılı. Şu sıralar ne yazık ki çok yoğun olduğum için pek oynayamıyorum ama Starfield'ı heyecanla bekliyorum. Starfield geldiğinde büyük olasılıkla şeyi de alacağım. Bu 1 Eylül'de oynayabilme hakkını da alacağım. O 500 lira falandı. Ne yazık ki bug'lı çıkacak kesin ama yine de değer gibi duruyor. Yani çok hype'lı bir oyun yapıp söylediklerinin %80'ini geç %60'ını falan yapabilirlerse zaten oyunun içinde böyle 1000 saat kaybolacaksın gibi duruyor. Şu an Xbox bence her zaman alınır. Hatta ben de Series S var. Series X alsam mı diyordum da yüklü bir krediye girdiğim için şu an alamıyorum. Belki 6 ay sonra falan Özge'yi ikna edip alacağım onu da. Buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Bundan sonra bir süre Lakers podcast'i herhalde olmaz. Çünkü çok bir gelişme yok zaten. İşte Davis'in extension'ı denk geldi. O da biraz beni motive etti. Dediğim gibi de aslında 3 hafta önce falan yapacaktım bunu yaz liginden hemen sonra. Ama o oldu, şu oldu falan derken çok kaotik birkaç hafta geçirdim. Yetişmedi bir türlü, fırsat bulamadım. Bugüneymiş. İşte Anthony Davis'in extension'ı, Austin Reeves'in USA highlight'ları falan derken o da biraz gündemin parçası olmuş gibi oldu podcast için. Bundan sonra eğer yapabilirsek bir Dünya Kupası podcast'i planımız var birkaç arkadaşla. O keyifli olabilecek gibi düşünüyorum. Onun dışında da eğer bir Lakers pivot eklemesi yaparsa Christian Wood olur, Bismack Biyombo olur ya da sürpriz bir isim olur. Öyle bir ekleme gelirse onun için böyle kısa 10-15 dakikalık o kadar kısa bir şey yapmayı becerebilirsem böyle bir şey yaparım. Onun dışında bir şey kalmadı sanırım. Buraya kadar dediğim gibi teşekkür ediyorum beni dinleyen herkese. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Shout out to everybody on our team, man. Everybody played a major role. Austin Reeves is special. Rui special. Man, if we get one training camp under our belt with this group, the sky's the limit. Our guys are ready. Our guys are hungry. And as an organization, these fans are going to get us through a lot of it. Yeah, AR. These fans going to get us through a lot of it with their energy. So we're just ready to compete and ready to return the favor for the organization.
I'm a Lakers fan, Mikey.